Ben bir edebiyatçı değilim. Ben doktor bir edebiyatçı. Yani oraya seçilen ilk Türk doktordum. Çünkü etrafta 6 doktordan biriydim. Yani hani hakikaten yani New York'tan sarı çizmeli Mehmet Ağa'ydım. Yani New York'tan gelen öyleydim. Yani sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yani ICQ dedikleri bir program vardı. Bilmem bilir misiniz ki bilmezsiniz siz gençler. Yani bilmezsiniz. Hiç ortaya çıkarmayayım ben bu işi. Sağlık haberleri şu şöyle demişmiş. Öyle değil miymiş? Öyle denmez miymiş? Yok öyle değilmiş canım. Böyleymiş gibi. Böyle çok hani...
Karman çorman.
Önce kafayı gezdiriyorsunuz. Bilim gezisi gibi. Önce daha sonradan beyin işte ona takip ediyor. Kalp onu takip ediyor derken bedeninizi işte başka bir yerde bir şeyleri uğraşırken buluyorsunuz. Başka bir konuda ilgilenirken buluyorsunuz kendinizi. İşte ben de üniversite 4. sınıf.
Sınır Etkisi programından sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Bugün yanımızda çok özel bir misafirimiz var. Toplumsal sorunlara ve problemlere tıp gözlüğüyle bakan ve yaşanılan sorunlara geniş çerçeveli çözümler üretebilen bir doktor düşünün aslında. Doktor Sina Aras Akten. Çoğunuz belki onu ABD'de yaşayan Türk bir doktor olarak biliyorsunuz. Bir de koronada ya da deprem zamanında aslında haber kanallarında toplum sağlığı hakkında toplum ve sağlık ilişkisini bizlere açıklamaya çalışan röportajlar yaparken gördük diyebiliriz. Bir doktor profili olarak pek alışık olmadığımız şekilde bizlere dokunuyor aslında Sina Hanım. Kitaplar yazıyor, şiirde, edebiyatta çok yakından ilişkili bir şekilde sosyal medyayı kullanıyor. Sosyal medya hesaplarını açıp şöyle bir göz attığınızda bir blogger edasıyla yazılarını arasında kayboluveriyorsunuz aslında. Ben de o şekilde buldum kendimi. Göç ve sağlık politikaları hakkında Sınır Etkisi programında konuşmak, göçmen sağlığı problemini dile getirmek o kadar çok istiyordum ki işte tam da bugün o gün oldu. Konuyu insan merkezli, politikaları her açıdan inceleyebileceğimiz toplum sağlığı ve yakından ilgilenen konuğum Sina Hanım'la karşınızdayız. Hoş geldiniz Sina Hanım.
Aynen Beledi Podcast.
Hoş bulduk Kader.
Nasılsınız?
Teşekkür. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Biz aslında kısaca bir sizi tanıyalım istiyorum ben. Sina Hanım, Sina Aras Akten kimdir? Doktorsunuz aslında ama birçok sektörde kolunuz, eliniz, ayağınız var diyebiliriz.
Evet. Aslında küçük yaştan beri çok yönlülüğümle bilinirim evde. Hani kimdir Sina Aras Akten'ci? Sina Aras kısmına geldiğimiz zaman İzmirliyim. İzmir doğma büyüme ve İzmir'de Ege Üniversitesi Fakültesi mezunuyum. O dönem işte yaklaşık ilk 20 yılımı, o 21 yılımı İzmir'de geçirdim. Ve bu süre içerisinde de hani o söylemiş olduğunuz birçok kola gidecek olan, gitmiş olan o işlerin aslında öncü işlerini yapmaktaydım. Türkiye'deyken özellikle daha genç yaşlarda bizim Ege Bilimsel Araştırma Topluluğumuz vardı. O toplulukta hani buluşarak insanlara bilimin aslında o soğuk yüzünün ya da işte o görmez, gösterilemez, açıklanamaz ve karmaşık tarafının aslında daha basite indirgenebilir ve daha keyifli olabileceğini gösterebilen mesela işte fizyoloji kurslarımız yapardık. O dönemler işte benim çok keyif aldığım dönemlerde hem öğrencilikti, dağcılıktı, fotoğrafçılıktı, edebiyattı benim için. İşte o bahsedilen diğer yönlerin aslında işte temel aldığı noktalardı. Türk edebiyatına küçük yaşlardan beri hani bağımlılık düzeyinde gün içerisinde en azından bir kitap, haftada en azından iki kitap gibi böyle tıp fakültesinin o yorgunluğunun üzerinde sanki yorgunluk azaltıcı etkisini kullanarak devam ettiğim bir ilgim vardı. Fakat daha sonradan işte tıp fakültesi böyle bir şey kadar içine aldığı zaman sizi de yok ediyor. Öyle biraz edebiyat kısmınızı, sosyoloji kısmınızı, o kısmınızı, bu kısmınızı aslına bakarsınız hasta ile ilgili hastalığı ve hastalığın hani o deontoloji kısmını yani o tarihçe kısmına kadar bir süre tutmak zorunda kaldım. Çünkü o dönemden herhalde daha sonra yapabileceğim diğer işler için daha çok ders çalışmamız gerektiği dönemler. Tıp fakültesi ağır ders çalışmanın gerekli olduğu fakültelerden. Ortalama 6 saatlik, 5 saatlik turlarla dönemimiz ve hayatımız geçiyordu ve o dönemlerde ben yurt dışlarında böyle bir hissiyat geldi bana. Ben dedim ki birazcık kendimin dışına, kendi ülke ve İzmir hani çevre il dışında başka bir yerden hayat nasıl olabilir? O hayat nasıl değişir? Hani benim mesleğimle de olabilir, benim mesleğim sizde nasıl geçiyor gibi bir takıntıya doğru döndü iş. Çünkü ben onu söylüyorum, hani edebiyat neye yarar? İşte buna yarar. Farklı insanlar, farklı kültürler, farklı hikayeleri dinledikçe o farklı insanların hangi coğrafyalarda yaşadığını merak etmeye başlıyorsunuz. Ve o coğrafyaları merak için başlıyorsunuz aslında geziye. Önce kafayı gezdiriyorsunuz, bilim gezisi gibi. Önce daha sonradan beyin işte ona takip ediyor, kalp onu takip ediyor derken bedeninizi işte başka bir diyarda bir şeylerle uğraşırken buluyorsunuz. Başka bir konuda ilgilenirken buluyorsunuz kendinizi. İşte ben de üniversite 4. sınıftayken, 3. sınıftayken Mısır'a çok ilgim vardı. O zamanlar işte derin tarih okumaları yapıyordum. İşte dinastiler, Mısır, işte hükümet, işte yani işte Ramsesler vesaire. Birazcık o tarafla başlayayım istedim. Çünkü bulunduğum bu grupla işte exchange öğrenci o zamanlar, şimdi bakıyorum da konuşunca o zamanlar demeye başladıysam yaşlanmışımdır demektir.
Estağfurullah.
O zamanlar bizde şey yoktu. Erasmus programı yoktu, o yoktu, bu yoktu. Yani işte herkesin küçük küçük bilimsel araştırma topluluklarının birbirlerine yazıştığı ICQ dedikleri bir program vardı. Bilmem bilir misiniz ki bilmezsiniz siz gençler. Yani bilmezsiniz. Hiç ortaya çıkarmayayım ben bu işi. Hemen geçiyorum ve ben bu sıra ilk gezimi öyle yaptım. O zaman gezi değildi biraz. 3 aylık bir Ainşam Üniversitesi'nde exchange öğrencilik fırsatım oldu. Orada da leşmanya, yani işte patoloji ve parazitoloji diye leşmanyanın, yani bu şark çıbanının olduğu kültürlerin yapıldığı bir bana laboratuvara yolladılar. Bu benim çok hoşuma gitti çünkü orada başka insanlarla işte farklı kültürlerden gelen ve farklı merkezlerden gelen öğrenci arkadaşlarım oldu. Ve bu benim aslına bakarsam kader şu anki yaptığım işe çok birebir olan hayat tarzını geliştirdi. Çünkü daha sonradan da ben okuldan döndükten sonra işte aynen hadi devam edelim, bu sefer de biraz Düsseldorf, Almanya yapalım, bir sefer bilmem ne derken kendimi sürekli böyle hafta, yani yazları bir yerlerde bir grubu, bir kültürü ve bir işi ve farklı bir işi idilerken buldum. Ve en son nefroloji üzerine yavaş yavaş dönen bir ilgim olduğunda da Amerika Birleşik Devletleri'nde uzmanlık yapmaya karar verdim. Sene tabii ki 2002'ler, 2001'ler. O zamanlar yine ECFMG denen, o zamanlar şey yoktu diyeyim de sizi güldüreyim biraz. Ay, o ICQ bitmişti artık. Google yavaş yavaş geliyordu.
Öyle demeyin ama.
Google hemen geliyordu diyelim oraya. Daha büyümüştük yani. Biraz daha yaklaşmıştık 2000 kuşağına. Ve o zaman da işte uzmanlık başladı. SUNY Downstate burada, New York'ta. SUNY Downstate Üniversitesi'nde iç hastalıkları uzmanlığı oldu. Sınavlar aşıldı. Uzunca bir süre okul bittikten sonra, yani uzmanlık bittikten sonra üst lisansımda yine aynı New York'ta Albert Einstein'de. O da çok prestijli bir üniversitedir. Çok keyifli bir üniversitedir. Orada da üst lisansımı yaptıktan sonra yaklaşık 8 ya da 10 şu an bu yıl itibariyle 10 yıla giren bir uzmanlık süreci yaşıyorum. Nefroloji, yani böbrek bilimliği uzmanlığı yaşıyorum. Dediğiniz gibi bu süre içerisinde de hem yazı yazma, hani yine edebiyata dönüştürme şansına eriştiğim, hem Amerikan edebiyatı ile ilgi olmam ya da işte burada hasta diyaloglarını yazın haline geçirebilme isteğiyle anlatısal tıp diye bir 2015 yılında bir departmanın varlığından haberdar olmamla da işte bu benim işte diğer ilk size bahsettiğim, ben konuyu birleştireyim. İlk 3 yıldaki tıp fakültesi öğrencisi Sine'nin tekrardan hortladığı, 35 yaşından sonra tekrardan yazı grubuna döndüğü ve anlatısal tıpla doktor-hasta ilişkisini iletişim beceri düzeyinde arttırmayı hedefleyen, aslına bakarsan performans odaklı, departman odaklı bir uzmanlık alanı haline geldi bende ve böyle de devam ediyor.
Yani şöyle diyebilir miyiz aslında, siz benim de başta bahsettiğim hobileriniz olarak edebiyat, şiir, hani yazı, bloggerlık, yazarlık şeyine doktorluk zamanınızda da kaybetmediniz aslında. Daha sonrasında da kaybetmediniz ama. Yani şu an hani o zamanlar diye bahsettiğiniz ve hani o zamanlarda yine de çok ilgilenemedim dediğiniz şeyi şu an siz, hani ben Türkiye'den sizi yazılarınızla fark ettim, tanıdım. Yani ben televizyon izleyen birisi değilim. Evet, haberlere çıktınız. Evet, korona döneminde, deprem döneminde toplum sağlığı konusunda konuşmalar yaptınız. Ama ben oralarda değil, sizi bir yazarlık sitesinde, şu an ismini veremiyorum, yazarlık sitesi diye adlandırıyorum. Orada yazılarınız dikkatimi çekerek, okuyarak, devamını getirerek dedim ki evet, hani bu yazılardan bir bölümü de göçmen sağlığıyla ilgili bir doktor çok güzel bir şekilde, toplumun anlayacağı bir şekilde, toplumun gerçekten sade, yalın bir dilde anlayacağı bir şekilde anlatmış ve aynı zamanda o yazıda sağlık çalışanlarına da birkaç söyleşte bulunmuşsunuz aslında. Yani bu benim o kadar ilgimi çekti ki, yani çok zor bulunuyor böyle şeyler çünkü. Yani
o bahsettiğiniz şey kadar aslında bizim çok işte bu, hani çok gönüllülük demeyeceğim ona ben. Ben bunu aslında Harvard'da medya ve medya sağlık basını, sağlık ve basın diye okuduğum bir program vardı. Daha doğrusu aslında burada biraz böyle brag about diye Amerika, biraz övünmek istediğim bir tarafı var. Çünkü 2019 yılında ben şeye karar verdim. Tamam, edebiyatı artık gündeme alacağım ve bunu sağlık üzerine, hasta ve hastalık üzerine, hastalığın gelişimi ve empati düzeyi üzerine yapacağım. Bunun kararını verdikten sonra etrafta bunu basına dönüştüreceğim. Yani basın, sağlık basını, çünkü elimize aldığımız her makale, elimize aldığımız işte özellikle Türkiye'de ya da işte böyle bir sağlık haberleri, şu şöyle demişmiş, öyle değil miymiş? Öyle denmez miymiş? Yok öyle değilmiş canım. Böyleymiş gibi. Böyle çok hani...
karman çorman.
Karman çorman. Örneğin bugün kahve iç ama yarın içme. Bugün bak böyle yapmışsın ama bak böyleymiş. Hani böyle içerisine birazcık böyle seksüel, cinsi şeyler geldi mi daha da çok böyle traji artan, ilgileri artan ve hakikaten de o verilen o haberde bile hiçbir gerekçenin olmadığı, hiçbir kanıta dayalı bilimin olmadığı ya da işte hiçbir hani bir bilgi kümesinin olmadığı böyle bir karmaşıklık geliyordu. Ve düşünürsenize tam 2019'da ben bunun içerisindeydim. Ve tam dedim ki ya ben aslında burada da böyle, çünkü yani aslında sadece Türkiye ile ilgisi değil. Çok fazla bir bilimde ve hani basında ve medyada bilgi kirliliği var. Yani dezenformasyon artık bugün günümüzde pik yaptı. Ve hakikaten de bu sebepten de her sektörün nemalandığı ve hani hakikaten de nemanın da zarara dönüştüğü, halk zararına, halk sağlık zararına dönüştüğü bir dönem yaşadığımızı fark ediyoruz. Ve fark ettiğimde de dedim ki bunun hani daha temiz yollu, yani sağlık ve basın ya da sağlık basını okuyabileceğim bir alan var mı Amerika Birleşik Devletleri'nde? Çünkü biliyorum ki eğer okumak istersem Columbia Journalism, yani gideceğim yer gazetecilik olacak. Ama ben gazeteci değilim. Ben tıp fakültesi mezunuyum ve tıpta hayatım geçti. 20 yılımı oraya vermişim. Hakikaten de bu sizin söylediğiniz hani o kombine işler ya da böyle füzyon işleri nasıl yetiştirmem gerektiğini, arayüz işleri dediğimiz, arayüz işleri bunların hepsi arayüz, interface, arayüz işlerinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir böyle bir arayışım vardı ve ben Harvard'da bir hocamız var, çok seviyorum, Susan Cohen. Ona yazdım, dedim ki ya böyle her şey Harvard'da vardır arkadaşlar, burada böyle bir şey vardır, böyle bir şey çıkartır onlar, böyle onu incik cincik yaparlar, değiştirirler, böyle kombine bir hale getirip size program diye sunarlar. Bir bakıyorum bu konu hakkında hiçbir şey yok. Ben stres olarak yazdım. Dedim ki işte bölüm başkanına, ya ben böyle bir şey düşünüyorum. Sağlık ve basın, yani sağlık basını, ya bir program yapılsa kesinlikle katılacağım. Hani böyle, ve ben öyle de onlara söz verdim ki başkalarını da katacağım. Hani ben kendim katılmayacağım. Hani de müşteriniz hazır yani. Ve hakikaten yani o şeyime, ilgili mektubuma çok yakınlıklı davrandılar. Çünkü daha önceden bir projede de çalışmıştık neyse. Dediler ki çıkarsa, olursa size başvur, yani açacağız programı. Bir sene geçti. 2018'de başvurmuştum öyle bir istekle. 2019'da bana bir mesaj geldi. Dediler ki sağlık ve basın programı açıyoruz Harvard'da. Başvurularını yap. Yahu yaptım ama yaklaşık 3000 başvuru olmuş dünyanın her köşesinden. Ve kendimizi böyle tırtıkladığı bir programdı. Ama kimler başvurmuş?
Pazardaki açığı.
Yani hani yani at oraya, orada böyle qualified, senden daha fazla bu işte dırdırlanmış tipler hepsi orada. Dedim ki benim seçmem mümkün değil. Yani kendim arandım bu programı. Kendim açtım. Sırf tıp fakültesinde olacağım da 3 kuruş yazı yazmış oralarda. Beni muhtemelen almaz bunlar derken, o günü hiç unutmuyorum, e-mail geldi, kabul edildiniz diye. Ben evde normalde çığlık atmam genelde böyle şeyleri. Benim birçok
sakin
var işte, aman almışım şöyle de böyle de, ama bu benim alakam olmadı. İlgimin olduğu fakat ne kadar hani credential olarak da 4-5 kişiden başka bir işin olmadığı bir işti bu benim için o zaman. Ve ben hakikaten kendi adıma yani oraya seçilen ilk Türk doktordum. Çünkü etrafta 6 doktordan biriydim yani hani orada gelen ve nereden yani Suudi Arabistan'ın bilmem ne Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle yollanmış insanlar mı ararsınız?
Ya, ama siz ya, tamamen ya, kendi çabanızla ve evet, onun çığlığı.
Yani ben böyle geldiğim zaman şey medyanın adamlar prezentasyon veriyor. Arkada böyle ya, işte, Sağlık Bakanlığı amblemleri var şunlar var. Yani, hakikaten böyle ben böyle çöp gibi gitmiştim şey gibi hissediyordum kendimi ama çok güzel oldu o. Hani o hani bağımsızlık işte onu söylemeye çalışacağım. İşte, sağlıkta da olsa basının da ki bağımsızlığınız. Kimseye iletişmeden kendi hayatınızda yapmış olduğunuz öz değerlerle ilerliyor olmanız ve oradan karşınıza böyle bir şeyin çıkması benim adıma çok büyük bir rahatlıktı. Çünkü ben hakikaten New York'tan sarı çizmeli Mehmet Ağa'ydım. Yani New York'tan gelen öyleydim yani sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ya kim bu kız dedikleri bir kızdım ve hakikaten de çok da başarılı bitirdim. Üçüncü bitirdim ama hani ve çok şey öğrendik. Orada işte bir hikaye nasıl anlatılır? Storytelling. Yani bir hikaye, bir hasta hikayesi nasıl anlatılmalıdır? Yani dezenformasyon, yanlış bilgilendirmeyi ve yalın bilgiyi, yalın bilgiyi bir hastaya, bir hasta yakınına kendinizi vererek. Yani önemli olan şey şurada kendimizle olmamız. Yani hikayeye bakın New York Times'ın opinion dedikleri, op-it yani opinion editorial basın yazı grupları şöyledir. Kişi kendini bilir, kişi uzmandır, kişi kendine ilişkin bir hikayeyle başlar, kişi bilimsel bir hikayenin tabanlarını ve statistik olarak bütün değerlerini verir ve kişi kendi özüyle, kendi kafasında almış olduğu yorumla, opinion çünkü kendi yorumuyla yazıyı bitirir. Benim sağlık basınında anladığım bu. Yani kişi kendi
kendisiyle başlar, kendisiyle
bilgiyi
bitirir.
Bilgiyi verecek. O bilgi bir işe yarayacak, o kişi de başka işe yarayacak. Benim hasta hikayelerim de böyledir. Katmanlı hasta hikayeciliği diye bu Harvard'da girdiğim bu programa bir tez yaratmak zorundasınız, bir şey yaratmak zorundasınız yoksa geçemiyorsunuz sağlar. Yani hakikaten bu sefer dedim ki hasta hikayeciliği yani hasta edebi hikayecilik değil. Yani ben Anton Chekhov değilim ya 6. koğuşu yazmıyorum orada. Ben şey yazıyorum, ben bir hasta hikayesini tıp fakültesi gözüyle, tıp ile yazıyorum. Yani ben bir edebiyatçı değilim. Ben doktor bir edebiyatçıyım. Yani doktorluk bende önde geliyor. O yüzden hani çok da fazla ağdalı bir Türkçeyle işte kişileri, olguları ya da etrafı insanlara tanıtıyorum derken ana olguyu kaybetmek istemediğim hasta hikayeleri yazıyorum. Yani hasta hikayecinde de bu işim var. Blogger'da da öyle. Yani bir hikaye anlatıyorum ama aslında biliyorum ki anlatmak istediğim o hastalığın kendisi. O hastalığa ilişkin bir veri. Onun etrafında dönen ister hasta hikayesi olur, ister benim başıma gelen olur, ister tren hikayeleri olur. Bende tren hikayeleri var.
Evet.
Herkes küfrediyor arkadan. Yani diyor ki tren geldi gitmek zorundayım. Gerçekten de tren geliyor. Ve gerçekten de bütün blog yazılarımı trenlerde yazıyorum. O da bir de gerçektir. Onu herkes diyor. Gerçekten mi hocam trende? Ya gerçekten trende yazıyorum. Yani bunun gibi yalın anlatım, sağlık basınındaki o dil, yani hani kullanmış olduğumuz o ince dil, aslında kaderin ve kaderin arkadaşlarının, sine ve sinenin arkadaşlarının ortak olabileceği bir dil. Yani sinenin arkadaşları doktor kökenli, işte tıp fakültesi kökenli neyse. Aslında kaderin arkadaşları da kaderin bulunduğu o hani kültürel vizyona sahip olan insanlar. Ve doğal olarak da bunların birbirini anlayacağı bir ara dil yüz gerekiyor tıpta. Buna biz hani işte halk sağlığı uzmanlarının yapması gerektiğini düşünüyorum ben bunu. Epidemioloji uzmanlarının yapması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bakıyorsunuz ki Covid'de
olmadı.
Yani Covid'de inanılmaz bir böyle işte hani... Ben kocalarımla kavga eder buldum kendimi. Çünkü solunum cihazı dememiz gerekiyor. Ventilatörü anlamayabilir dinleyen insanlar. Yani hani bunun gibi ben dalga geçtiler benimle. Dediler ki işte siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz ama maşallah Türkçeniz benden daha güzel falan. Yani hani acaba ne demek istediler onu da bilemiyorum ama bildiğim tek şey ben üstüme alınmadım ve dedim ki eğer ki bir sağlık basını olarak halk karşısında bir sunum yapıyorsanız solunum cihazı demekle yükümlüsünüz doktor olarak.
Ventilatörü
ben bilmiyor bilebilirim. Yani çok basit. Bunu böyle söyledim hocanın tabii önüm çok bozulmuştu hocam. Sonra bana azar çekti şeyden beni insan içinde başladım diye. Yani hakikaten bende saygı sonsuzdur o da ayrı bir konu.
Ama söylediğiniz şey çok da doğru bir şey aslında. Siz aslında o hani şey denir ya. Doktorlukta ya da öğretmenlikte ya da ne bileyim ticarette, siyasi de oralarda hep bir terminoloji vardır zaten. Ya basında de hep bir terminoloji vardır ama bu terminoloji sadece bu toplum ve bu kültür içinde bulunanlar anlayabilir. Yani bu eğitimi almış olanlar anlayabilir. Ama siz orada toplum ve toplumun ihtiyacını karşılamak isteyen bu sektörün arasında bir dil oluşturmaya çalışıyorsanız, evet bu bir pazardaki açıktır. Yani bu bir gerekliliktir, gereksinimdir. Ve çok da doğru bir şeydir bence.
Zaten aslında konuyu ben hani oraya evireyim. Şimdi eğer kendi ana dilinizde birbirinizle anlaşamıyorsanız, vücudunuza hani başka bir ek bir ana dili olan bir insanın o ortama katılmasıyla bu iletişim artık faciaya dönüyor. Yani iletişimsizlik zaten bir norm olmuşsa ve siz bunun üzerine ekstra bir de tamamen language, yani dil bariyerli birinin içerisine oturtuyorsunuz ve ortam bomba gibi bir ortam. Yani hani her an kavganın, arbedenin ve kazanın çıkabileceği bir ortama doğru sürükleniyorsunuz. İşte aslında şimdi göç ve sağlık, hani eminim sorularına geçeceksindir ve benim buradaki hani seninle özellikle ilk konuşmamızdaki o şey çok hoşuma gitti. Çünkü benim bu yurt dışında yaşıyor olmanın en güzel özelliği, ben 1000 tane adamla karşılaşıyorum. Yani 5 milletten, 10 milletten karşıma geldikleri zaman tek ortak özellikleri var: hastalar.
Amerika'da da aslında siz de bir göçmen olarak, göçmen bir doktor olarak gittiniz oraya. Yani şu an statünüz nedir, o çok da önemli değil ama soracağım soruya dayanarak, göçmen doktor olmak sizi toplumsal problemleri bu şekilde görmeye mi itti diye soracaktım. Amerika'da olduğunuzdan sonra mı bu göçmen sağlığıyla ilgili çalışmaya başladınız, yoksa daha öncesinde de, yani daha öncesi yaptığınız işlerde de gördünüz mü bu göçmen demeyeyim de, yani farklı toplum, göçmen zaten farklı toplumdan başka bir yere seyahat etmiş kişiye deniyor aslında, bir statü olarak söyleniyor. Yani bu işe ne zaman başladınız, ne zaman dikkatinizi çekmeye başladı?
Valla bu iş aslında işte Mısır Seferleri diye şimdi kitapta çıkacak, orada başladı. Mısır Seferleri'nde başladı. Çünkü gittiğim ülkenin Kahire'de, ana merkezde kalıyordum ve 3 ay kadar bir exchange'de dönüşüm programıydı. Orada beni bulunduğum lojmanlar size veriliyor 3 ay. Avrupa Birliği ülkesine ait olan lojmanlarla Avrupa Birliği ülkesine ait olmayan lojmanlar arasında bir fark vardı. Avrupa Birliği ülkesinin öğrencileri işte şeyli, air conditionlı, böyle çok güzel yerlerde kalırdı. Biz ise böyle yukarıdan böyle tıt tıt tıt pervanenin olduğu bir yerde. Şimdi yaş 17.
Statü farkı.
Farkı öyle hissediyorsunuz. Şöyle hissediyorsunuz: İşte bütün dünya ülke ya da işte gelişmekte olan ülkelerin uygulamalarının aslında ne kadar hani bayasitleti, ne kadar yatkın ve yanlı olduğunu ilk aşamada öyle bir hissiyatla başlamıştı bende. Ve orada da hani yabancı bir hasta, neydi, Arap kökenli, Mısırlı bir gruba bakmak zorundaydım ve onların hani sosyoekonomik olarak ne kadar düşkün olduğu ve grup halkı içinde ya çok zenginin ya çok fakirin, orta direğin olmadığı. Mesela o orta direk nedir? Orta direk diye esprili yaptığımız o şeyin aslında Mısır'da hiç olmadığını, sene 1998 yılında, yani hani bir gidiyorsunuz Heliopolis diye bir bölge, bir gidiyorsunuz çocukların yerden yemek yediği hemen lojmanımın arkasında bir bölge ve o ikisi arasında şey yok, yani hiçbir geçiş yok. Ya fakirlik var ya da hani ortalamanın üstü bir zenginlik var.
Keskin bir çizgi.
İşte bu gözlem 16-17 yaşındaydım işte o zaman ve dedim ki yani çok ilginç bir gözlem ve bu da şey, hastalık grubuna yansıyor. İşte zengin olanların bulunduğu ya da işte sosyoekonomik konudan kuvvetli olanların bulunduğu Einstein Üniversitesi'nin belli bölümü var. Diğer tarafta sosyal determinant olarak düşük sosyoekonomiklerin olduğu gittiği bir bölüm var. Ben iki bölüme de eserine görev verilmişti. Bir oraya gidiyordum. Orada insanların tutumları, davranışları ve halk işte sağlık şeyleri, değişimleri, daha çok tansiyonları kontrollü, daha sağlıklı
beslenilmiş.
Hani, bir yere gidiyorsunuz, çocuklar enfeksiyondan ölmek üzere neredeyse. İşte leşmanya hastalıkları, şistozomiyaz dedikleri başka bir Nil'de bulunan bir hastalık falan, enfeksiyon hastalıklarından kırılıyorlar. Koleradan ölen 5 yaşında çocuk falan gibi çok fazla böyle bir vaka görme başlamıştım. İşte o 17-18 o yaşlarda algıladığım şey oydu. Sosyal değerlerin, sosyal dengelerin aslına bakarsanız sağlığa direkt etkisini görmek istediğinizde hani karşınızdaki örnekleriyle gördüğünüz günler. Ve ben o zamandan beri yazmaya başlamıştım. Dedim ki yani şu şöyle olursa böyle olursa işte wellness yani ne kadar değiştirebilir? Şu kişinin yaşamı nasıl değiştirebilir? Ekonomik yönden kuvvetli olduğunda ve bilgi yönden kuvvetli olduğunda değiştirilebilir. İşte orada biz aslında ben hani Leşmanya'nın o hani yüzdeki o şark çıbanının nasıl olmaması, nasıl kontrol edilmesi diye bir alan çalışmasına yolladılar bizi Kayseri'nin tepeliklerinde bir yere. Tepelik de yok, küçücük bir tepeli var ve orada hani hakikaten çocukların birbirlerine nasıl hani bulaştırdığı, aileler içerisinde aslında hiçbir yatak yorgan yıkama özelliği olmadığı, hijyenin olmadığı ve hani hakikaten bu toplumsal bizim hani o halk sağlığında hani hep bu hıfzı sayesinde varlığına ne kadar doğacı olmamız gerektiğini söyleyebileceğim. O kadar kuvvetli olmadıkları ve bu sebepten de 10 hasta, 10'unun da hasta olup da 7'nin kaybolduğu evlere ziyaret edildik. Yani ve ben orada başladı. Yani 98 senesinde ilgi ve işte hani görgü oradan başlayıp daha sonradan burada arttı. Tabii ki başka ülke, başka insan, her ülkede her insan ve her ülkenin hasta insanını görme merakım vardı. Hani gezmek değil de hastalığını görmek. O yüzden de her ülkedeki farklılıkları mesela atıyorsunuz batı tarafına doğru geldiğinde ruhsal hastalıkların daha çok arttığı gibi. O kendi bulunduğum bölgede özellikle New York'ta belli bir etnik grubun çok daha zarar aldığı, belli zip kodların çok daha zarar aldığı. Hatta benim zip kodlar üzerine ilk yazdığım şey USA Today'de çıkmıştır. Yani Covid zip kodları yapışıyor diye bir şey yazmıştım. O patladı burada da, evet, Türkiye'de de. Hakikaten zip kodlar bir çeşit kader, yani ismin, evet, gibi kaderi oluyordu birçok insanın. Bronx'un belli bölümünden gelenler ölüyordu. Brooklyn'in belli bölümünden gelenler ölüyordu. Çünkü onlar zaten Covid öncesinde de bakıma ihtiyaç duyup gerekli bakımı almayan kadroydu ve onlar daha büyük bir yıkımla kıyıldılar bu tarz bir yüksek pandemide.
Yani aslında toplumun zayıf kesimi diyebilir miyiz? Yani hem maddi olarak hem manevi olarak da zayıf kesimi böyle korona gibi büyük olaylarda en önce kıyılan, dediğiniz gibi, evet, onlar oluyor. Ve siz de buna zaten hep de meraklıydınız. Evet. Mısır'dan beri size uygulanan diyelim statü, evet, farkına vararak aslında toplumlara nasıl hareket ettiğine, toplumlara neden farklı statülerde karşı etki tepki olduğuna bakmak istediniz ve o yüzden de yazılarınızın devamını, araştırmalarınızın devamını getirdiniz. Benim en baştan beri bahsettiğim bu şey yazınız var ya, yeni bir kültüre mensup bir hastanız var, ne yaparsınız? Evet. Evet. Yani bir doktor olarak bu yazıyı yazmaya sizi teşvik eden hangi olaydı? Nasıl bu olayı bize anlatabilir misiniz?
Tabii ben çok net bir şekilde söylüyorum. Burası ile ilgili bir olay değildi. Ben zaten söylediğim gibi hep yeni bir kültüre mensup bir kişiyle karşı karşıya olduğumu üniversiteye buraya ilk asistanlığımın birinci yılında ikinci haftasında fark ettim. Üç özellik vardı bu.
Sınır Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.